Ayrım 20, Toz Gibi Yıldızlar, Asimov, sayfa 217. 19. Bölüm, Yenilgi. Theodore Rizet, küçük Platon'un etrafından dikkatlice dolaştı. Henüz görülmeye hazır değildi fakat çıplak kayalarla dolu bu gezegende saklanmak zordu. Devrilmiş kristalimsi kayalarla dolu bir yere gelince kendisini daha güvende hissetti. Onların arasından geçti. Arada sırada durup eldivenlerinin süngerimsi tersiyle yüzünü siliyordu. Kuru soğuk aldatıcıydı. Artık onları görebiliyordu. Bir V oluşturan iki granit sütununun arasında duruyorlardı. Tüfeğini koltuk altına sıkıştırdı, sırtı güneşe dönüktü. Cılız bir sıcaklığın içine işlediğini hissetti memnuniyetle. Otokrat ve Byron ondan tarafa bakacak olurlarsa güneş gözlerini alacak ve kendisini daha da görünmez kılacaktı. İki adamın konuştuklarını açıkça duyabiliyordu çünkü telsiz bağlantısı aktifti, gülümsedi. Şimdiye dek her şey plana uygun gitmişti. Onun burada bulunması hariç elbette ama böylesi daha iyiydi. Planları çok cüretkârdı ve kurbanları hiç de aptal biri değildi. Meseleyi bir çözüme kavuşturmak için Ridzet'in tüfeğine ihtiyaç olabilirdi. Bekledi. Otokrat namlusunu Byron'a doğrulturken soğukkanlı bir biçimde izledi. Artemisia lazer tabancasının doğrultulduğu anı görmedi. İki adamın düz bir kayanın üstünde karşılıklı durduğunu da öyle. 5 dakika önce ufukta Ridzet'in silüetini görmüştü ve o zamandan beri adamı takip ediyordu. Her nasılsa adam yetişemeyeceği kadar hızlı hareket ediyordu. Görüşü kararıp dalgalandı ve iki kez kendisini yerde yüzüstü uzanırken buldu. Düştüğünü bile hatırlamıyordu. İkinci seferin ardından tökezleyerek ayağa kalkarken keskin kayalar tarafından kesilen bileğinden kan sızdığını fark etti. Yüksek bir yere çıkan Ridzet bir kez daha ufukta göründü ve Artemisia onun peşinden aceleyle koşturmak zorunda kaldı. Adam ışıltılı kaya ormanının arasında bir kez daha kaybolunca genç kız çaresizlikle ağlamaya başladı. Sırtını bir kayaya yasladı, yorgunluktan bitap düşmüştü. Tarih öncesi bir volkanik çağın kadim bir yadigarı olan kayanın o güzelim kırmızı pembe nüansı dikkatinden kaçtı. Tek yapabildiği bütün bedenini kaplayan boğulma hissiyle mücadele etmeye çalışmaktı. Derken Ridzet'i gördü. Çatal şeklindeki bir kaya oluşumunun arkasına çömelmiş, sırtı ona dönük vaziyette bekliyordu. Artemisia, nöronik kamçıyı sıkıca kavrayıp sert zeminde sallantılı bir şekilde koşturdu. Ridzet tüfeğinin namlusundan bakıyor, nişan alıyor, hazırlanıyordu. Arta başaramayacaktı. Adamın dikkatini dağıtması gerekiyordu. ''Ridzet!'' diye bağırdı. ''Ridzet, ateş etme!'' Bir kez daha tökezledi. Güneş kararıyordu. Fakat genç kızın bilinci açık kaldı. Zemine sertçe çarptığını hissedecek, parmaklarıyla kamçının düğmesini arayacak kadar ayık kalmayı başardı. Düzgün nişan almış olsaydı bile Ridzet'e ulaşamazdı. Zaten alamamıştı da. Birinin kendisine sarılıp yerden kaldırdığını hissetti. Bakmaya çalıştı ancak göz kapakları açılmadı. Byron dedi zayıf bir fısıltıyla. Bir dizi anlaşılmaz kelime işitti ancak sesin Ridzet'e ait olduğu açıktı. Bir şeyler daha söylemeye çalıştı. Ardından ansızın sustu. Başaramamıştı. Her yer karardı. Otokrat bir adamın içinden ona kadar sayabileceği bir zaman zarfı boyunca hareketsiz kaldı. Byron da hareket etmeden onu izliyor, az evvel yakın mesafeden kendisine ateşlenen tabancanın namlusuna bakıyordu. O izlerken namlu yavaşça aşağı indi. ''Silahın ateş edecek durumda değil anlaşılan'' dedi delikanlı. ''Bir kontrol et istersen.'' Otokrat solgun yüzünü bir Byron'a bir tabancasına çevirip durdu. 4 adım öteden ateş etmişti. Her şeyin sona ermiş olması gerekirdi. Dona kalmasına neden olan şaşkınlıktan bir anda sıyrıldı ve seri hareketlerle lazer tabancasını parçalarına ayırmaya başladı. Enerji kapsülü yerinde değildi. Olması gereken yerde işe yaramaz bir boşluk vardı. Otokrat öfkeyle inleyip elindeki ölü metali bir kenara fırlattı. Tabanca havada döne döne uçup hafif bir çınlama sesiyle kayalara çarptı. ''Erkek erkeğe'' dedi Byron, sesi hevesle titriyordu. Otokrat bir adım geri çekildi ve tek kelime bile etmedi. Byron yavaşça öne doğru bir adım attı. Seni öldürmem için bir sürü yol var fakat hiçbiri yeterince tatmin edici değil. Eğer seni bir lazer tabancasıyla vurursam saniyenin milyonda birinde can verirsin. Öldüğünü anlamazsın bile ve bu kötü olur. Galiba nispeten daha yavaş bir yöntem olsa da seni ellerimle öldürmek kayda değer bir biçimde memnuniyet verici olacak. Bacak kasları gerildi ama niyetlendiği sıçramayı hiçbir zaman gerçekleştiremedi. Hareketini yarıda kesen çığlık, tiz, ince ve panik doluydu. ''Ritzet!'' diye geldi ses. ''Ritzet, ateş etme!'' Byron 100 metre kadar gerisindeki kayaların ardındaki hareketi ve bir metal parıltısını görmek için tam zamanında döndü. Derken üstüne sıçrayan birinin ağırlığı tepesine bindi. Delikanlı iki büklüm olup dizlerinin üstüne yığıldı. Otokrat tepesine ustalıkla binmiş, dizleriyle rakibinin beline sertçe vururken bir yumruğuyla da genç adamın ensesine vurmuştu. Byron iniltili bir homurtu eşliğinde nefessiz kaldı. Genç adam bilincini esir alan karanlığa karşı mücadele edip kendini yana attı. O yerde sırt üstü uzanırken otokrat da geri sıçrayıp yeniden saldırıya hazırlandı. Byron tam zamanında iki bacağını birden hızla yukarı savurarak üstüne atılan Jonty'ye vurmayı başardı. Otokrat geriye savruldu, iki adam aynı anda ayağa kalktı, terleri yanaklarında buza dönüşüyordu. Birbirlerinin etrafında yavaşça döndüler. Byron karbondioksit tüpünü bir kenara attı. Otokrat da kendisininkini çıkardı, onu örgülü metal hortumundan kavradı, sonra da öne atılıp hızla fırlattı. Byron çabucak çömeldi ve başının üstünden ıslık çalarak geçen tüpü hem duydu hem de hissetti. Genç adam tekrar ayağa kalkıp otokrat dengesini sağlayamadan önce rakibinin üstüne atladı. İri ellerinden biriyle adamın bir bileğini kavrarken diğeriyle de Jonty'nin yüzüne sert bir yumruk attı. Sonra da hasmının yere yığılmasına müsaade ederek geri çekildi. ''Ayağa kalk dedi, seni bekleyen daha bunun gibi bir sürü yumruk var, acelemiz yok.'' Otokrat eldivenli ellerinden biriyle yüzüne dokundu ve kumaşa bulaşan kana baka kaldı, ağzı çarpıldı ve bir eliyle az evvel fırlattığı metal silindiri arandı. Byron'un ayağı eline sertçe basınca da acıyla çığlık attı. ''Uçuruma çok yakınsın Jonty'' dedi Byron. ''O tarafa fazla yaklaşmamalısın, ayağa kalk. Dur da seni öteki tarafa fırlatıvereyim.'' Ama tam o sırada Ritzet'in sesi yankılandı. ''Bekle!'' ''Vur şerifi Ritzet!'' diye bağırdı otokrat. ''Öldür onu! Önce kollarından, ardından bacaklarından. Sonra da onu burada bırakıp gideriz.'' Ritzet tüfeğini yavaşça kaldırıp omzuna dayadı. ''Lazer tabancanın boş olmasını kim ayarladı dersin Jonty?'' ''Ne?'' otokrat ona boş boş baktı. ''Silahına erişim olan kişi ben değildim. Peki o zaman kim yaptı? Kim şu anda sana bir tüfek doğrultuyor? Bana değil Jonty, sana!'' Otokrat Ritzet'e dönerek bağırdı. ''Hain!'' ''Hain olan ben değilim efendim'' dedi Ritzet alçak sesle. ''Asıl hain White Mosque kahyasına ihanet ederek onun ölümüne yol açan kişinin ta kendisi.'' ''Ben öyle bir şey yapmadım'' diye bağırdı otokrat. ''Eğer bu çocuk sana öyle bir şey anlattıysa söylediklerinin hepsi yalan.'' ''Bize kendiniz söylediniz. Sadece silahınızı boşaltmakla kalmadım. Aynı zamanda telsizinizin düğmesine de kısa devre yaptırdım. Böylece bugün söylediğiniz her şeyi hem ben hem de bütün mürettebat duydu. Ne olduğunuzu hepimiz biliyoruz.''
''Ben sizin otokratınızım.''
''Ayrıca yaşayan en büyük hainsiniz.'' Otokrat bir müddet boyunca hiçbir şey söylemedi ve kendisini karamsal, öfkeli yüzlerde süzmekte olan adam ile delikanlıya bakıp durdu. Ardından ayağa kalktı. Öz denetiminin parlak dikişlerini bir araya topladı ve öfkesinin gücüyle onları bir arada tuttu. Tekrar konuştuğunda sesi neredeyse sakindi.
''Hepsi doğru olsa bile ne fark eder ki? Bu meseleyi şimdilik bir kenara bırakmaktan başka çareniz yok. Ziyaret etmemiz gereken son bir gezegen daha var. İsyan gezegeni kesinlikle orası ve koordinatlarını yalnızca ben biliyorum.''
Saygınlığını bir şekilde geri kazanmıştı. Bir eli kırılan bileğinden gevşekçe sarkıyordu. Üst dudağı gülünç bir şekilde şişmişti ve yanağında kurumuş kan birikmişti. Fakat her nasılsa hükmetmek için doğanların azametini saçıyordu. ''Bize söyleyeceksin'' dedi Byron.
Ne olursa olsun söyleyeceğimi sanıyorsan ancak kendini kandırırsın. Yıldız başına ortalama 70 ışık yılı küp düştüğünü zaten söyledim. Deneme yanılma yöntemine başvurarak orayı bensiz bulmaya kalkışırsanız herhangi bir yıldıza rastlama olasılığınız 250 katrilyonda bir demektir herhangi bir yıldıza.
Byron'ın zihninde bir ampul yandı. Onu vicdansıza geri götür dedi.
Lady Artemisia dedi Rizet alçak sesle.
O zaman bağıran oydu diye lafını kesti delikanlı. Şimdi nerede?
O iyi, güvende. Dışarıya karbondioksit tüpü takmadan çıkmış. Doğal olarak kanındaki karbondioksit miktarı azalınca da vücudunun otomatik soluk alma sistemi yavaşlamış. Koşmaya çalışıyordu ama ihtiyari derin nefesler alması gerektiğini akıl edememiş bayıldı.
Byron kaşlarını çattı. Neden sana engel olmak istemiş olabilir ki? Erkek arkadaşını kurtarmaya mı çalışıyordu acaba?
Evet, aynen öyle yapıyordu. Ama tam tersine, beni otokratın adamı sandı ve seni vuracağımı zannetti. Bu sıçanı gemiye geri götürüyorum. Ve Byron?
Evet.
Çabuk dönmeye çalış. O hala otokrat ve mürettebatla konuşulması gerekebilir. Ömür boyu gösterilen bir sadakat alışkanlığını kırmak kolay iş değil. Lady Artemisia şu kayanın arkasında. Donarak ölmeden önce gidip onu getir olur mu? Seni görmeden bir yere kıpırdamayacağını söyledi.
Genç kızın yüzü başını kaplayan kapüşona iyice gömülmüştü. Vücut hatları da uzay elbisesinin kalın sarıp sarmalayan katmanları arasından görülmüyordu. Yine de ona yaklaşırken Byron'ın adımları hızlandı. ''Nasılsın?'' diye sordu delikanlı.
''Daha iyiyim, teşekkürler. Bir soruna sebep olduysam üzgünüm.''
Yüz yüze duruyorlardı. Sohbetleri iki cümlede sona ermiş gibi göründü. Zamanı geri döndüremeyeceğimizi, yaptığım şeyleri ve söylediğim sözleri geri alamayacağımı biliyorum dedi Byron bir müddet sonra ama anlamanı istiyorum.
Anlamam neden bu kadar önemli? Kızın gözleri parladı. Haftalardır anlamaktan başka bir şey yapmıyorum. Yine babamdan mı söz edeceksin?
Hayır, babanın masum olduğunu biliyorum. Başından beri otokrattan şüpheleniyordum fakat emin olmam gerekiyordu. Bunu yalnızca yaptıklarını ona itiraf ettirerek başarabilirdim Arta ve bunun sadece tek bir yolu vardı.
Kendini berbat hissetti. Yaptığım kötü bir şeydi. Neredeyse Jonty'nin babama yaptıkları kadar kötü. Beni affetmeni beklemiyorum.
Anlamıyorum.
Otokratın seni istediğini biliyordum Arta. Siyasi açıdan kusursuz bir eş olurdun. Henriette ismi amaçları için Widmoss'tan daha faydalı olurdu. Yani seni bir kez elde ettikten sonra bana ihtiyacı kalmayacaktı. Seni kasten ona ittim Arta. Rol keserek ona yöneleceğini umdum. Sen bunu yaptığında Jonty benden kurtulma zamanının geldiğine karar verdi. Böylece Rizet ve ben bir tuzak kurduk.
Yani bunca zamandır beni hala seviyor muydun?
Buna inanmak senin için çok mu zor Arta?
Babanın hatırası ve ailenin onuru için aşkını feda etmeye hazırdın demek. Nasıldı şu eski şiir? Onurunu bu kadar sevmeseydin beni de bu kadar sevemezdin aşkım.
Lütfen Arta dedi Byron sefil bir biçimde. Yaptığımdan gurur duymuyorum ama başka bir çıkar yol düşünemedim.
Bana planından söz edebilir, beni kullanmak yerine sırdaşın yapabilirdin.
Bu senin kavgan değil de, şayet başarısız olsaydım ki olabilirdim, işin dışında kalmış olacaktın. Otokrat beni öldürdüğünle benimle olmadığın için daha az incinecektin. Hatta onunla evlenebilir, mutlu bile olabilirdin.
Sen kazandığına göre onun kaybı için üzülebilirim.
Ama üzülmüyorsun.
Nereden biliyorsun?
En azından bunu neden yaptığımı anlamaya çalış dedi delikanlı çaresizce. Aptalca olduğunu kabul ediyorum hem de çok aptalca. Anlamıyor musun? Hiç değilse benden nefret etmemeyi deneyemez misin?
Seni sevmemeyi denedim ama gördüğün gibi başaramadım dedi kız usulca.
O zaman beni affediyor musun?
Niçin? Anladığım için mi? Hayır. Eğer iş sadece anlamaya kalsaydı yaptıklarını hayatım boyunca affedemezdim. Ama seni affedeceğim Byron, çünkü başka türlüsüne gönlüm el vermez. Seni affetmeden bana geri dönmeni nasıl isteyebilirim ki?
Ardından kendini delikanlının kollarına attı ve soğuktan üşümüş dudaklarını onunkine uzattı. Kalın kumaşlı iki kıyafet tarafından birbirlerinden ayrı tutuluyorlardı. Byron'ın elleri sarıldığı vücudu hissedemiyordu. Ancak dudakları genç kızın beyaz, pürüzsüz yüzünün son derece farkındaydı. Delikanlı sonunda güneş iyice alçaldı, hava iyice soğuyacak dedi endişeyle.
Ama Arta, o zaman giderek ısınmam çok tuhaf dedi ısılca.
Birlikte gemiye doğru yürüdüler. Byron adamların karşısında gerçekten hissetmediği bir özgüvenle dikiliyordu. Lingay'in gemisi kocamandı ve 50 mürettebat barındırıyordu. Hepsi karşısında oturuyordu. 50 kişi doğuştan beri otokrata sorgusuz sualsiz sadakat gösteren Lingay'inliler. Aralarından bazıları Richard tarafından daha önce ikna edilmişti. Bazıları da o günün erken saatlerinde otokratın itirafına bizzat kulak misafiri olmuştu. Ama acaba kaç tanesi hala şüpheci, hatta belki de düşmandı? Byron'un sözleri şimdilik çok az işe yaramıştı. Öne doğru eğilerek sesinin iyice özgüven kazanmasını sağladı. ''Peki siz ne uğruna savaşıyorsunuz beyler? Hayatlarınızı niçin feda ediyorsunuz? Özgür bir galaksi için olduğunu düşünüyorum. Her gezegenin kendi kararlarını kendisinin verdiği, kendi mallarından kendi servetini edindiği, kimsenin kölesi olmadığı bir galaksi, haklı mıyım?''
Onaylama olabilecek alçak bir mırıltı duyuldu ancak coşkudan yoksundu, Byron devam etti.
''Peki otokrat niçin savaşıyordu? Kendisi için.'' O Lingay'in otokratı. Eğer kazanırsa Nebula krallıkları otokratı olacak. Siz de bir hanı bir otokratla değiştirmiş olacaksınız. Bunun ne faydası olacak? Ölmeye değer mi?
En azından bizden biri olacak. O iğrenç tiranlılardan değil diye bağırdı adamlardan biri.
Otokrat hizmetlerini sunmak için isyan gezegenini arıyordu.
Hırs bunun neresinde diye bağırdı bir başkası.
''Hırs daha erkeksi meselelerden doğmalı ha?'' dedi Byron alaycı bir şekilde. ''Ama isyan gezegenine arkasında bir organizasyonla birlikte gidecekti. Onlara tüm Lingay'ini teklif edebilirdi. Onlara Hinriyatlarla ittifak kurma prestijini teklif edebileceğini de zannetti. Sonunda isyan gezegeninin kendisine ait olacağından, onunla ne isterse yapabileceğinden gayet emindi.''
Harekatın güvenliği kendi planlarıyla çakıştığında hırsı için sizlerin hayatını feda etmekten geri kalır mıydı sanıyorsunuz? Babam onun için bir tehditti. Babam dürüst ve özgürlük yanlısı bir adamdı. Ama aynı zamanda da çok popülerdi. Bu yüzden ihanete uğradı. Otokrat bu ihanetle hem bütün davayı hem de hepinizi mahvetmiş olabilir. Amacına uygun düştüğü takdirde tiranlılarla bile anlaşma yapabilecek bir adamın emrindeyken hangimiz güvende olabiliriz ki?
Bu daha iyi diye fısıldadı Rizet. Buna tutun, göster onlara.
Arka sıralardan yine aynı ses yükseldi.
Otokrat isyan gezegeninin nerede olduğunu biliyor, sen biliyor musun?
Bunu sonra konuşuruz. Şimdilik sadece otokratın liderliği altında hepimizin tam bir felakete sürükleneceğine odaklanın.
Onun rehberliğini terk edip daha iyi, daha soylu bir yol izleyerek kendimizi kurtarmak için hala vaktimiz var. Yenilgiden kıl payı kurtularak.
Sizi bekleyen tek şey yenilgi sevgili delikanlı diye geldi yumuşak bir ses.
Byron korkuyla o tarafa döndü. 50 kişilik mürettebat mırıldanarak ayaklandı ve bir anlığına ileri atılacak gibi göründüler. Fakat toplantıya silahsız gelmişlerdi. Richard bunu bizzat garanti altına almıştı. Ve şimdi bir tabur tiran muhafızı farklı kapılardan içeri giriyor, silahlarını onlara doğrultuyordu. Simok Aratap ise her iki elinde birer lazer tabancasıyla Byron ile Richard'ın tam arkasındaydı.
20. ayrımın sonu. Sayfa 226.